11. ayrım.
Özellikle bu hastalık zamanla tipik bir manik depresyona dönüşürse. Anlayamadığım tek şey manik depresyonun neden ölümcül olduğuydu. O zamanlar manik depresyonu olanlar arasında intihar oranının yüksek olduğu konusunda bir fikrim yoktu. Şimdi ise sayılar resmi olmasa da manik depresiflerin %60'ının intihara teşebbüs ettiğini, %30'unun da amacına ulaştığını biliyordum. O zamanlar bunu fark etseydim, farklı mı davranırdım bilmiyorum. Ama kesinlikle telaşa kapılırdım. Zaten Nick için yapabileceğimiz her şeyi yapıyorduk. Onun iyi bir hayat sürmesi için savaştığımızı sanıyordum. Yaşaması için savaştığımızın ya da bu savaşı kazanamayacağımızı gösteren ne çok işaret olduğunun farkında değildim. Doktor Sivri'yi dinlerken emin olduğum tek şey Nick'in problemlerine bağlı olarak utanç duymadığımdı. Onun için ve taşıdığı ağır yük için üzülüyordum. Ama en azından artık ne yapabileceğimiz konusunda daha fazla fikrimiz vardı. Bu yüzden biraz olsun rahatlamıştım. Ne onun adına ne de kendi adımıza utanç duyuyordum. Sadece Nick'i korumayı ve her zamankinden daha çok istiyordum. Ve sonunda Nick'e yardım edebileceğine inandığım bir doktor bulduğumuz için minnet duyuyordum. Doktorun uygulamak istediği tedavi Prozac'tı. Eğer işe yararsa buna belki daha ciddi bir ilaç da eklenecekti. Ama doktor şu anda buna kesin bir karar vermemişti. Prozac'ın Nick'in depresyonuna iyi gelmesini umuyorduk. Doktorun da söylediği gibi bu deneme yanılma yoluyla öğreneceğimiz bir şey. Bir kumardı. Bu konuyu Nick'le konuşmamaya karar verdik. Buna hazır değildi ve hala çok hassastı. Şimdilik tek bildiği tedavisine Prozac'la devam edileceğiydi. Başlangıçta yeni ilacın etkileri olumluydu. Nick yeni psikiyatrını çok seviyor, onun karizmatik olduğunu düşünüyordu. Yeni okulunu da sevmişti. Belki de değişiklik yüzünden neşesi biraz yerine gelmişti. Julie hala haftada 5 gün, bir kriz söz konusu olduğunda hafta sonları da onu görmeye eve geliyordu. Bu krizin nedeni Nick'in gitmek istediği bir konser ya da saçlarını aylardır taramamış olması olabiliyordu. Yumuşak, ipek gibi saçlarına rasta yaptırmaya karar vermişti. Bu kültürel bir meydan okumaydı. Evsiz barsız insanlara benziyordu. Ama halinden memnundu. Ben onun kadar memnun değildim. Ama o bunu hiç önemsemiyordu. Ben saçını nasıl taradığıyla değil, onun kafasının içindekilerle ilgileniyordum. Yine de taramadığı saçlarıyla bazen beni deli ettiğini söyleyebilirim. Nick bana normlar ve standartlar hakkında birçok şey öğretmiş olsa bile benim hala çok sıradan standartlarım vardı. Ama o çılgın kıyafetleriyle bazen bana bile çok şirin görünüyordu. Ara sıra depresyona girse de genelde geçimsiz olsa da ve hala geceleri uyumasa da baharda daha iyi görünüyordu. Labirentteki bir fare gibi evin içinde dolaşıyordu. Bunun tipik bir manik depresif davranışı olduğunu biliyordum. Günleri ve geceleri birbirine karıştırmak da bu hastalığın bir özelliğiydi. Sabah 4'e 5'e kadar uyuyamıyor, sabah onu uyandırmaya çalıştığımızda da kalkamıyordu. Bunda ilaçların da etkisi vardı. Prozac onu geç saatlere kadar ayakta tutuyordu. Ve bu ilacın sabahları da alınması gerekiyordu. Başka bir ilaç vermedik. Doktor yavaş yavaş ilerleme kaydetmek istiyordu. Ama gerekirse yeni ilaçlar verebilirdi. Doktor Sivri'de çalışmanın diğer doktorlarla çalışmaktan farklı olduğunu düşünüyordum. Ne zaman ihtiyaç duysak yanımızdaydı. Nick'le yakından ilgileniyordu. Ne yaptığını iyi biliyordu ve işini seviyordu. Telefon defterimde onunla ilgili tam 1 sayfa numara var. Bunların arasında Ohio'daki ablasının ve akrabalarının da numaraları bulunuyor. Aradığımda ona ulaşamazsam birkaç saat bazen de birkaç dakika sonra beni arıyordu. Tedavide uygun dozu saptamak en önemli konuydu. Nick'i hareketli ve sinirli yapan yüksek dozla işe yaramayan ve onu depresyona sokup uyuşuk yapan düşük doz arasında uygun olanı bulana kadar epey zaman geçti. Ama Nick gözle görülür bir şekilde daha az sinirliydi ve her zaman olduğundan daha az mutsuzdu. Belki bu en iyi sonuç değildi ama yine de umut vericiydi. Julie ve ben iyi niyetle Nick'in yazın bir şeyle meşgul olmaya ihtiyacı olduğunu düşündük. Napa'da çile doldurmak ona iyi gelmeyecekti. Henüz olgun ve güvenilir değildi ya da yazın işte çalışacak durumda değildi. Ruh hali değişkendi ve ancak 10-11 yaşındaki bir çocuğun alabileceği kadar sorumluluk sahibiydi. Yani Mayıs'ta 16'sına batacak olmasına rağmen yazın çalışması söz konusu olamazdı. Ama Napa'da arkadaşlarından uzak, yapacak bir şey olmadan yatıp uzanmak onu depresyona sokacaktı. Böylece ona uygun, oyalanmasını sağlayacak bir yaz programı araştırmaya başladık. Julie her zamanki gibi bu işe dört elle sarılıp bize milyonlarca teklif sundu. Ama Nick'i bir yere göndermek zordu. Bu tedavi için bile olsa kolay değildi. İçgüdüleri üzerindeki kontrolü hala çok sınırlıydı ve neredeyse aklına koyduğu her şeyi yapıyordu. Sadece birkaç hafta önce Julie'nin evine giderken tehlikenin farkında bile olmadan arabadan inip otoyolda yürümeye karar vermişti. Kendini riske atmaktan çekinmiyordu. Doktor onun acıyı algılama konusunda da sorun yaşadığını söylemişti. Bu tedavinin değil, dikkat eksikliği bozukluğunun ve olasılıkla manik depresyonun sonucuydu. Bunu bize bir gece odasında tek başına otururken, şeklini beğenmediği saçlarını önce makas, sonra da tıraş bıçağıyla keserek kanıtladı. Ama bu modeli de beğenmeyerek saçlarını kazımaya karar verdi ve bunu yaparken kafasını birçok yerden kesti. Odama geldiğinde bıçaklanmış gibiydi. Yüzünden kanlar akıyordu. Canı yaralar yüzünden değil, saçını beğenmediği için acıyordu. Ben de onunla ağladım. Çünkü bu nedenle hasta olduğunun açık bir kanıtıydı. Yaralarını saklamak için haftalarca şapka taktı. Bu bana onun başkalarına olmasa bile kendine zarar verebileceğini gösterdi. Acıyı tam olarak algılayamaması yüzünden sandviç yaparken parmağını bile kesebilirdi. Dikkat eksikliği bozukluğu olanlar yaralandıklarında bunu fark etmiyorlar ve hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlardı. Sürekli birinin gözünün onun üstünde olması gerekiyordu. Bu da ona uygun bir yaz programı bulmasını güçleştiriyordu. Sorun onun ilaçlarını verme sorumluluğu üstlenmeye razı olacak, normal çocuklar için bir kamp bulmaktı. Tıpkı bir şeker hastası gibi, tek bir dozu bile atlamaması gerekiyordu. Konuştuğumuz kamp yöneticileri bize böylesine bir sorumluluk almak için gerekli altyapılarının ya da hazırlıklarının olmadığını söylediler. Aynı şey normal çocuklar için olan yaz kamplarının hepsinde geçerliydi. John'un önerisi üzerine Oxford Bond kampıyla görüştük. Nick'in sadece kendini değil, ona güvenecek diğer çocukları da tehlikeye sokabileceğini söylediler. Nick harika bir çocuktu. Ama ona güvenilmeyeceği de yadsınamaz bir gerçekti. Sonuçta elimizde sorumlu çocuklar için kamplar kalmıştı. Çok sayıda bu tür kamp vardı. Ama bu kamplara Nick'ten çok daha sorumlu çocukların ya da gençlerin gittiğini öğrenmiştik. En azından görünürdü. Nick onlardan daha fazla beceri sahibiydi. Ama bu da bir işe yaramıyordu. Sonunda Julie, John ve ben yaratıcılığımızı kullanarak harika bir kamp bulduk. Şimdi düşününce bunu nasıl yaptığımıza şaşırıyorum. Bu kitabı yazmaya, belge ve dosyaları karıştırmaya başlamadan, kafamdaki anıları tazelemeden önce çok şey denediğimizin farkında değildim. Ona yardım etmek için bazen öyle çılgınca şeyler yapmıştık ki, bu kez Julie özel ihtiyaçları olan çocuklar için bir kamp bulmayı başarmıştı. Daha çok uyuşturucu kullanmış çocuklarla ilgileniyorlardı. Ama söylediklerine göre orada Nick'in durumuna benzer durumda olan çocuklar da vardı. Bu Nick için iyi bir fırsat gibi görünüyordu. Erkekler için olan bu kamp oldukça yararlı, bir o kadar da zorlu olacaktı. Nick doğadan nefret ettiğini söylemekten hoşlansa da Julie ile ben eğleneceğine dair onu ikna ettik. Kamp 4 hafta sürüyordu. Bu arada ben de küçükleri tatile götürecektim. Ne yazık ki Nick bize katılamazdı. Bizimle yolculuk edemezdi. Yıllardır etmemişti ve o da bunun farkındaydı. Burada size Nick'in bütün bu yıllar boyunca boş bakan gözlerle odasında oturup ağladığını anlatmaya çalışmıyorum. Tam tersine, Dışarıdan bakan birçok insana göre Nick inatçı, çılgınca şeyler giyen, asi ve sıradan bir gençti. Birçok konuda fikir sahibiydi ve ne kadar alışılmadık olurlarsa olsunlar bunları zevkle ifade ediyordu. Birçok arkadaşı vardı. Müzik konusunda her zamankinden daha fazla bilgiliydi. Özenle çizilmiş bir tablonun altında birçok kötü işaret yatıyordu. Nick bunun farkındaydı. Biz, Julie ve doktorları da öyle. Ama başkaları bunu bilmiyordu. Çoğu kez kısa bir süre için bunu iyi gizliyordu. İnsanlar onun zor bir çocuk olduğunu düşünüyorlardı. Sonuçta o bir gençti, değil mi? Aklı, iyi görünümü ve cazibesiyle onları kendine hayran bırakıyordu. Ama ona yakın olanlar hastalığını görmezden gelemiyorlardı. Nadiren de olsa en yakın arkadaşlarıma endişelerimden bahsettiğimde bütün gençlerin zor olduklarını ve Nick'in de onlardan biri olduğunu söyleyerek beni rahatlatmaya çalışıyorlardı. Ama Nick çok farklıydı. Bunu biliyorduk. Tanıdığım hiçbir genç giyinmek, yıkanmak ve sandviç yaparken parmağını kesmemek için bir grup insana ihtiyaç duymuyordu. Başka hiçbir genç için ışığı açıp kapamak, buzdolabının kapağını kapatmak ya da sifonu çekmek büyük bir başarı değildi. Başka hiçbir genç sorunları yüzünden bütün geceyi ayakta geçiriyordu. Ama Nick bütün bunları büyük bir başarıyla gizleyebiliyordu. Biz de onun eksik bıraktığı yerleri tamamlıyor, bu her ne demekse onun normal görünmesi için çabalıyorduk. O bahar kendi sağlığımızı korumak için önemli bir karar aldık. Ona bakıcı tutmaya karar verdik. Bu benim fikrimdi ve Nick'e bunu kabul ettirmemiz gerekiyordu. Sonuçta Nick'in hastalığı bizim için katlanılabilir duruma geldi ve biraz nefes aldık. Uzun vadede Nick buna alıştı. Hatta bunu sevdi. Çocuklar küçükken kendime yaptığım en büyük iyilik, büyük ve açık bir havuzun bulunduğu yazlığımızda bir cankurtaran kiralamak oldu. 6 küçük çocuk ve 3 gençten biri boğulur ya da havuzda bir kaza olur diye sürekli endişe duyuyordum. Yazın üniversitede okuyan genç delikanlıları havuza giren çocukları izlemesi için işe almak bana hiçbir şeye değişmeyeceğim bir huzur veriyordu. Ayrıca 9 çocuk sadece 9 çocuk demek değildi. 9 çocuk artı 10 arkadaş anlamına geliyordu bu. Napa'daki havuzda her gün 15-20 çocuk olurdu ve can kurtaran şarttı. Nick'e bakıcı tutmayı da benzer sebeplerden dolayı istiyordum. Böylece gözünü onun üzerinden ayırmayacak, onun iyi olduğunu bilecek, onu bir yerlere götürecek biri olacaktı. Onun yaşındaki tüm çocuklar gibi Nick'in de özel şoföre ihtiyacı vardı. Ama bundan başka denetlenmeye ve izlenmeye 6 yaşındaki çocuğumdan daha fazla ihtiyaç duyuyordum. Nick'in sürekli gözetim altında tutulması gerektiği gerçeğini yadsıyamazdık. Bir yandan diğer çocuklarla ilgilenirken bir yandan da bunu yapmak gerçekten de çok zordu. Bakıcıların çok işe yarayacağını düşünüyordum. Nick'i duş yapması için sürekli dürtmek gerekiyordu. Saçlarını yıkaması için birinin yardımına ihtiyacı vardı. Rasta'dan vazgeçmişti. İlaçlarını verecek, odasını temizlemesini, bunlar Nikil için boş sözlerdi ve bir annenin çocuğuna söylediği diğer sıradan şeyleri söyleyecek birine gereksinim duyuyordu. Bakıcı bizim için bulunmaz bir nimetti. Ama Nick'i buna ikna etmek ve bir bakıcı bulmak biraz zaman aldı. Julie görüşmelere başladı. Problemli çocuklarla ilgili deneyimi olan kişiler istiyorduk. Böyle insanları bulabileceğimiz daha iyi bir yer olmadığından, Julie eskiden gençlerin uyuşturucu programlarında onunla beraber çalışan kişileri düşünmeye başladı. Buradaki problemler farklıydı. Ama içlerinden bazıları yeni bir şey denemeye istekliydiler. İşe ilk başladıklarında çoğu iyimserdi. Nick'i düzelteceklerine inanıyorlardı. Nick o kadar normal görünüyordu ki insanları şaşkına çeviriyordu. Sonra bir anda onlara kızıyor, tersleşiyor, kırıcı oluyor ya da 5 yaşındaki bir çocuk gibi davranıyordu. Bazı bakıcılar karşılaşacakları şeye hazırlıklı değillerdi. Ama çoğu iyi kalpli insanlardı. Öğrenmeye istekliydiler ve Nick'e düşkündüler. Nick'in bir bakıcısının olması benim de hayatımı kolaylaştırmıştı. Artık daha az stresliydim. Nick de güvendeydi. Onun için eskisi kadar endişelenmiyordum. Güvenebileceğim biri olduğu sürece Nick'in emin ellerde olduğunu biliyordum. Nick de bu fikre alıştıktan sonra bakıcılarını sevdi. Önceleri bakıcılar kendilerine söylediğim şeyleri yapıyorlardı. Nick'i istediği yere götürüyor, gözlerini ondan ayırmıyorlardı. Nick ilginin merkezi olmaktan hoşlanıyordu. Arkadaşlarına bu kişilerin korumaları olduğunu söylüyordu. Bu da kendini önemli hissetmesini sağlıyordu. Nick'in ihtiyaçlarını karşılama konusunda daha fazla başarı gösterip, bunların farkına daha çok vardıkça, psikiyatri eğitimi görmüş bakıcıları işe almaya başladık. Artık Nick'in yanında iki kişi vardı. Çalışma günlerini ve saatlerini kendi aralarında ayarlıyorlardı. Gerektiğinde de tüm gün çalışıyorlardı. Haftada 7 gün uzun saatler boyunca Nick'in yanındaydılar. Ondan ayrılmıyorlardı. Özellikle bizimle çalışan son iki bakıcıya çok alışmıştık. Nick'i ne kadar çok sevdikleri belliydi. Paul 3 seneden, Judy de 1 seneden fazla süredir Nick'in yayındaydı. Paul ve Judy gibi iki insanı bulmak kolay değildi. Nick de onları ağabeyler olarak görüyordu. Bakıcılar zamanlarını herkesten çok Nick'le geçiriyorlardı. Programına ya da o anki ihtiyaçlarına bağlı olarak günde 14 ila 24 saat Nick'in yanındaydılar. Eşleriyle, nişanlılarıyla, arkadaşlarıyla ya da kendi çocuklarıyla olduğundan daha fazla Nick'le beraberdiler. Ve her ne kadar Nick sevimli biri olsa da onunla zaman geçirmek her zaman kolay olmuyordu. Nick için her şey acildi. Her şeyin onun istediği anda olması gerekiyordu. Zaman kavramı net değildi. Öyle ki saatler ya da günler önce olmuş bir şey ona yıllar önce gibi geliyordu. Gelecekte olabilecek şeyleri beklemeye de tahammülü yoktu. Jülün'ün evi bir saat uzaklıktaydı. Yoğun trafik saatlerinde yol 1,5 saat sürüyordu. Jülün'ün eviyle bizimki arasında gidip gelirken bakıcının ve Nick'in bunu hesaba katması gerekiyordu. Paul, 3 yıl boyunca Nick'in hep yolun 20 dakikadan az sürdüğünü iddia ettiğini söylüyor. Bu yüzden ağırdan alıyor, evden geç çıkıyor, sonra da "Anneme köprüde kaza olduğunu söylersin, olur biter Paul," diyormuş. Eğer köprüde söylediği kadar çok kaza olmuş olsaydı, Kore Savaşı'ndan daha fazla sayıda kişi bu kazalarda yaralanmış olurdu. Nick eve geç geldiği için gerilmiyordu. Her zaman sırıtarak içeridelerdi. Akşam yemeğine geç kaldığı için de özür dilerdi. Daha sonraki yıllarda Nick hiç olmadığı kadar çocuksuydu. Gerek fiziksel, gerekse duygusal anlamda sevdiği insanların yanında olmaktan hoşlanıyordu. Sürekli peşimden dolaşıyordu. Benimle birlikte olmaktan mutluydu. Julie ile birlikte olmak ve bakıcılarıyla takılmak da hoşuna gidiyordu. Paul işi olduğunda bir yere gittiğinde ve Nick'i bana ya da Julie'ye bıraktığında çağrı cihazına acil durum mesajı geldiğini anlatıyor. Nick'e kötü bir şey olmasından korktuğu için hemen ararmış. Ve Nick'in "Merhaba Paul, nasıl gidiyor? Neler yaptığını merak ettim," diyen neşeli sesini duyarmış. Bu gibi şeyler yüzünden Nick'e kızamıyorduk. Bunları yapış tarzında insanı duygulandıran bir şeyler vardı. "Merhaba, sana ihtiyacım var. Seni seviyorum," demek onun tarzıydı. Bunları söylemek onun için kolaydı. Ama bunu öyle bir söylerdi ki onun için önemli olduğumuzun farkına varırdınız. Onunla ilgilenen ve onunla birlikte her yere giden erkekler de Nick için çok önemliydiler. Özellikle bakıcıları. Nick onlara büyük bir hayranlık, sevgi ve saygı besliyordu. Onların da Nick'i sevdiği belliydi. Nick de bunu biliyordu. Bir bakıma bu insanlar Nick'i herkesten daha iyi tanıyorlardı. Onun zaaflarını, zayıf noktalarını, korkularını, güçlü yanlarını ve korumasız zamanlarını biliyorlardı. Cody, Nick'in elinin açıklığı hakkında bir olay anlatmıştı. Yolda yürürken ne zaman evsiz barksız birini görseler Nick durur ve ona para yerine açılmamış bir sigara paketi verirmiş. Eğer üstünde sigara yoksa gidip satın alırmış. Nick gerçekten de herkese karşı çok bonkördü. En sevdiği eşyalarını hiç tereddüt etmeden arkadaşlarına verir ya da onlara, kardeşlerine ve bana ince düşünülmüş hediyeler alırdı. Tıpkı benim gibi o da hediye vermeyi seviyordu. Bakıcıların işi Nick grubuyla turnelere çıktığında daha da zorlaşıyordu. Onunla ilgilenip ilaçlarını vermek için gelen bu insanlar birdenbire kendilerini yanıp sönen ışıkların bulunduğu sıcak, terli ve dövmeli vücutlarla dolu, kulakları sağır eden bir gürültünün olduğu konser salonlarında buluyorlardı. Nick'i şarkı söylerken izliyor, ona ve eşyalarını taşıyan grup elemanlarına, eşyalarına yardım ediyorlar ya da bir konserden diğerine giden 9 genç çocukla beraber bir kamyonda 15 saat yolculuk ediyorlardı. Bunları yapmak için ailelerinden, hafta sonlarından ve tatillerinden feragat ediyorlar ve belki de Nick'in müziğinden dolayı sağırlık çekiyorlardı. Zaten Nick de onları bu yüzden seviyordu. Nick'le birlikte hayat sürprizlerle doluydu. Bakıcıların yaptığı bir diğer şey de onunla uyuşturucu toplantılarına gitmekti. Uyuşturucular Nick'in asıl sorunu değildi. Hayatındaki en zor şey manik depresyonla yaşamayı öğrenmekti. Kendini kötü ve kontrolsüz hissettiğinde ya da tedavinin yeterli olmadığı zamanlarda uyuşturucular ona çekici geliyordu. Bu toplantılara gitmek onun sadece problemlerini arttıracak ve tedavisini alt üst edecek şeytana uymasını engelliyordu. Alkolden ve uyuşturucudan uzak durması gerektiğini biliyordu. Bunlardan uzak durduğundan emin olmak için de her gün idrar yoluyla ona test ediyorduk. Bazen bunları kullandığı ortaya çıkıyordu ve ona kızıyorduk. Ama bu sık olmuyordu. Kullanmadığından testler sayesinde emin oluyorduk. O yıllarda beni büyük bir umutsuzluğa iten şey, Nick'in gittiği hastanelerle ilgili anlattıklarıydı. Bize karşı dürüst davranmasına rağmen, bir amaç uğruna ya da hayallerini zenginleştirmesi için dış dünyaya ilişkin korkunç hikayeler uydurmakta bir sakınca görmüyordu. Bir akıl hastanesine gittiğinde arkadaşlarına rehabilitasyonda ya da daha kötüsü hapiste olduğunu söylüyordu. Bunun kendisini daha ilginç kılacağını düşünüyordu. Bu yüzden onu azarladığımda gülüyor ve "Rahat ol anne," diyordu. Bütün o yıllar boyunca çok rahat olmayı öğrenmiştim. Hem de çok. Planladığımdan da rahat. Nick bana yeni çok şey öğretmişti. 20'li yaşlarına yaklaştığında tamamen karşı uçta bir tavır sergilemeye başladı. Artık uyuşturucuya, alkole ve şiddete kesinlikle karşı çıkıyordu. Hayatının son yıllarında uyuşturucuyu sadece intihara kalkıştığında kullandı. Eskiden bira içtiğinde ya da bir nefes esrar çektiğinde başının etini yiyor, tedavi için onu hastaneye götürüyorduk. Bunun sağlığını ve hassas dengesini riske attığı konusunda onu uyarıyorduk. Son yıllarda bunu yapmak zorunda kalmamıştık. Kendini kontrol ediyordu. Bu konuda net ve mantıklı fikirleri vardı. Kısa bir süre önce Jüri'nin de söylediği gibi bu Nick için kolay değildi. Onun için kolay bir kaçış yolu olabilecek uyuşturucuyu kendine yasaklaması gerçek bir başarı ve gurur kaynağıydı. Nick ilkbaharda 16'sına bastığında işte bu durumdaydı. Prozac'la yaşıyor ve okula gidiyordu. Gözlerini ondan ayırmayan ve aralarında nöbet değiştiren iki bakıcısı vardı. Haziranda da özel çocukların gittiği bir yaz kampına gitmişti. Sadece sosyal aktiviteleri sevmediğinden değil, aynı zamanda evde oturmayı ya da konsere gitmeyi tercih ettiğinden kamp konusuna sıcak bakmıyordu. Kısa süre önce Link 80 adında bir gruba katılmıştı ve onlarla çalmaktan keyif alıyordu. Daha fazla çalma ve onlarla prova yapma fırsatı doğsun diye şehre dönmeye can atıyordu. Bu konuda benimle dalga geçse de sosyal aktivitenin ona iyi geleceği konusunda Nick'i ikna ettik. Onun kadar ben de bu tür aktivitelerden nefret ediyordum. Julie onu kampa götürürken yanına 4 hafta yetecek kadar ilaç, John ve çocuklarla Avrupa'da seyahatteyken kullanacağım telefon numarasını da içeren gerekli numaraları ve Nick'in doktorunun uzun bir talimat listesini verdim. John ve çocuklarla Paris'e uçtuğumuzda her şey yolundaydı. Bu benim için anlamlı bir seyahatti. Çocukluğumun ve gençliğimin büyük bölümünü Paris'te geçirmiştim. Fransız okullarına gitmiştim. Arkadaşlarım ve ailem hala orada yaşıyorlardı. Yıllardır Paris'e gitmemiştim. Ve çocuklarıma kendi çocukluğumun geçtiği yerleri göstermek için can atıyordum. Üzüldüğüm tek şey Nick'in yanımızda olmamasıydı. Belki bir gün. Beni Paris'e gittikten bir iki gün sonra aradı. Onun bulunduğu yerde vakit gece yarısıydı ve Nick'in sesi çok endişeliydi. Sakin bir ses tonuyla konuşmaya çalışarak "Ne oldu?" diye sordum. Ama sesindeki huzursuzluğu fark edebiliyordum. Bunun biraz da psikolojik olduğunu düşünüyordum. Çünkü daha önce hiç evden ayrı kalmamıştım. Ve ona yakın olduğumu bilmek Nick'in hoşuna gidiyordu. O yaştaki bir çocuğa göre tuhaf bir ayrılık endişesi taşıyordu. Psikiyatr bunun sadece hastalığından kaynaklanmadığını, bunda onu hiç yalnız bırakmamış olmanın da etkili olduğunu söyledi. Sesimle onu sakinleştirmeye çalışarak "Nasılsın tatlım?" diye sordum. Hiçbir yerde kalmayı sevmiyordu ve yıllardır ilk defa yanında ne ben, ne John, ne Julie, ne de çocuklar vardı. Artık 16 yaşında, bu ona zor gelmez diye düşünmüştük. Ama onu dinlerken böyle olmadığını anladım. "Anne, bana ilaçlarımı vermiyorlar ve gün geçtikçe daha fazla deliriyorum," dedi. Sesi endişeliydi. Kendine nadiren deli derdi. Nadiren ilaçlara nedenli ihtiyaç duyduğunun farkına varırdı. 10 yaşında bir çocukken biraz heyecana ihtiyacım olduğunu düşünüp kamp hakkında işkence ve eziyet dolu hikayeler anlattığında olduğu gibi acaba onu eve götürmemiz için numara mı yapıyor diye bir an kuşkulandım. "Emin misin?" Huzursuzlanmıştım ama bunu fark etmesini istemiyordum. "Tabii ki eminim." Sorum onu kızdırmıştı. "Julie'yi arayacağım," diye ona söz verdim. "Anne, eve gelmek istiyorum." Sesi 5 yaşında bir çocuk gibi geliyordu. Bu haliyle beni duygulandırmıştı. "Biliyorum tatlım ama sabret. Yakında hepimiz evde olacağız," diyerek ona cesaret vermeye çalıştım. "Beni buradan çıkar. İlaçlarımı vermeyecekler." Bunları söylerken neredeyse ağlayacaktı. "Hayır, verecekler," diye ona söz verdim. "Julie'yi arayacağım." Bütün kriz ve problemleri Julie çözüyordu. Nick bütün gününü aldığı için uzun zamandır kendi hastalarıyla ilgilenemeyen Julie. "O olmasaydı ne yapardım?" Nick'e beklemesi için ısrar ettim ve Julie'yi aradım. Kriz anlarında gece yarısı telefonlarından hiç şikayet etmezdi. Benim gibi o da Nick'e ilaç vermeyi reddettiklerini pek sanmıyordu. Ama kampı aradığında Julie'ye Nick'in kendi ilaçlarının sorumluluğunu alacak yaşta olduğunu ve sabah 7'de revire gidip ilaçlarını alması gerektiğini söylemişlerdi. O ana kadar Nick bunu becerememişti. İkimiz de bunu duyduğumuzda çok şaşırmıştık. Nick'e ilaçlarını verme konusunda kampa güvenmiştik. Nick'ten bu sorumluluğu beklemiyorduk. O bunu kaldıramazdı. Nick bizden daha endişeli ve umutsuz olmalıydı. Çünkü o gece revirdeki ilaç dolabını kırmış ve sakinleşmek için kim bilir ne içmişti. Kamp yönetimi bu yüzden çok sinirliydi. Her sabah 7'de revire gitmek Nick'in başa çıkamayacağı bir işti. Ertesi gün Londra uçağına binmek için Paris'teki otel odasından ayrılmak üzereyken telefon çaldı. Nick için saat sabahın 2'siydi ve sesi çok tedirgindi. "Buradan gidiyorum anne. Burada kalamam. Bana hala ilaçlarımı vermediler. Kahretsin. Amerika'da babalar günüydü. Ben 9000 kilometre uzaktaydım ve Londra uçağını kaçırmak üzereydik. Ama onu öylece bırakamayacağımı da biliyordum." Umutsuz ve korkmuş olduğu sesinden belliydi. İlaçlarını içmediğinden duygusal açıdan kendini kontrol edemiyordum. Durumu hafifletmek için ne yapacaktı şimdi kim bilir? Benim tek yapabileceğim onunla sakin bir şekilde konuşmaya çalışmaktı. "Nick, gidemezsin. Sadece bir gün. Bana bir gün daha ver. Yarın Julie'yi oraya göndereceğim. Zavallı Jül uçağa binip Nick'i kurtaracaktı. Kampın işe yaramamış olması çok yazıktı. Nick için çok iyi bir deneyim olabilirdi. Bu durum bizim için tam bir hayal kırıklığıydı.